Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Benim Hikayem. Öyküleri, yaşamdan hikayeleri birlikte dinlemeye ne dersiniz? Gelin her cuma akşamı saat 21.00 ve 23.00 arası Barış Bulut'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem programına kulak verelim. Hayatları, yaşamları, başarı dolu konukların başarı dolu hikayelerini birlikte dinleyelim, birlikte öğrenelim. Yaşamın gerçeklerini birlikte azmedelim. Barış Bulut'un sunumuyla Benim Hikayem her cuma akşamı saat 21 ve 23.00 arası Radyo Sevgi Selin'de. Benim Hikayem. Benim Hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Merhaba Benim Hikayem dinleyicileri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün 22 Şubat 2019 Cuma akşamı. Saatler şu an itibariyle 21'i gösteriyor. Ve ben her zaman olduğu gibi Radyo Sevgi Selin'de gönlünüzün radyosunda Benim Hikayem programıyla sizlerleyim. Ta ki saatler 23'ü gösterene kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli dinleyenlerim. Her hafta olduğu gibi binbir hikayeleri sizler için hazırlıyoruz. Ve konuklarımızdan hikayenin özünü dinliyoruz. Her konuğumuzun belli bir hayat hikayesi var. Bildiğiniz gibi programımızın akışı bu. Kasım ayından bu yana gerçekten şöyle program kayıtlarıma bakıyorum. Yüzlerce hikayeye şahit olmuşuz. Ne mutlu bizlere. Efendim bu haftada Ordu'ya sesleneceğiz. Ordu'dan sevgili Kader ablam konuğumuz, sevgili Kader Kaymak. Abla hoş geldin.
Hoş bulduk kardeşim.
Nasılsın abla, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen?
Çok şükür abla, bizler de iyiyiz. Yaşamaya devam ediyoruz. Belli hayat şartları çerçevesinde. Yaşamı sürdürmeye devam. Bugün Kader ablayla saatler 23'e kadar sohbet edeceğiz sevgili dostlar. Çocukluğundan başlayarak nasıl geçti ta bu zamana kadar. Tabii güzel türkülerimiz de olacak sizler için. Hepsi zamanla diyelim sevgili dostlar. Evet, Kader abla öncelikle programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni yavaş yavaş tanıyalım, dostlarımız da tanımak isterler belki. Yavaş yavaş anlatmaya başla, acele etmeden. Ben de sana arada sorular sorarak programımızı başlatmış olalım. Buyur.
Ben 6 Aralık 1996 doğumluyum. Ordu'da doğdum. İlkokul ve ortaokulu Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu'nda okudum. Lisede Ordu Lisesi'nde Düz Lise olarak okudum. Düz Lise mezunuyum. Şu anda Açık Öğretim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü okumaktayım.
Şimdi abla şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle soru sorayım. Çocukluk yılların nasıl geçti? Böyle 3-4 yaşlı yıllarını hatırlar mısın? Sen doğuştan bir gözün görüyor, bir göz görmüyor herhalde, değil mi?
3-4 yaşlarındaki hallerimi çok hatırlamıyorum. Bir gözüm hiç görmüyor, bir gözümde kendimi idare ettirebilecek kadar diyelim. Doğuştan, evet, gözlerimin görmezliği.
Peki şöyle bir biraz çocuklardan bahsedelim. Nasıl Karadeniz havası, böyle ne bileyim orduda, dağlarda, bayırlarda, hani tarlalar olur, gezer miydin böyle çocukluk yıllarında? Köye gider miydin? Ne bileyim yani, biraz bahset bakalım şöyle Karadeniz'de
Evet,
böyle.
ben zaten 7 yaşına kadar köyde yaşadım. 7 yaşında Perşembe merkeze yerleştik. O zamana kadar tabii ki hani fındık bahçelerini çok böyle fındık vakitlerinde ben de giderdim, annemlerle fındık toplardım. Gezmeyi zaten çok seviyorum. Yürüyüş yapmayı, yeni yerler görmeyi. Orduyu da seviyorum, böyle havası belli olmuyor tabii ki, Karadeniz bölgesi olduğu için bir bakıyorsun sabah sıcak, akşama yağmur olabiliyor. Ama çok güzel, çok başka bir havası olduğunu düşünüyorum.
Karadeniz çok güzel
Aynen.
bir yer. Yazı da kışı da gördüm diyorsun Karadeniz'de. O güzel yerler böyle bir bakarsa fındık toplarken değil mi? O güzel, onlar güzel oluyor. Bir yağmur bastırıyor. Böyle herkes birden evlere dağılıyor falan.
Tabii ki.
O hikayeyi ben de biliyorum yani. Hava pek güzel oluyor. Bir bakıyorsun maalesef iyi şeyler olmuyor. Peki şimdi çocukluk yıllarında mesela herkesin arkadaşları olur, çevresi olur. Senin çevren nasıldı o zamanlar? Senin yani seni bir dışlama gibi bir şeyleri oluyor muydu yani engel durumundan dolayı?
Ben şöyle söyleyeyim, çocukluk zamanında okuduğum okulda zaten hepimiz engelliydik, görme engelliydik. Hal itibariyle öyle bir durum olmuyordu. Herkes birbiriyle hani güzel geçiniyordu. Benim de arkadaş çevrem vardı. Hatta şu anda hala da görüştüğüm arkadaşlarım çok var.
Peki şeyde nasıldı yani köy ortamında tabii hani komşuların çocukları falan olur. Ne bileyim onlarla nasıldı aran?
Bizim köyümüz 7 haneli bir köy olduğu için çok ev yok. Olanlar da zaten benim olduğum yerde amcamlar falan oturuyor. Akraba çevrem yani.
Küçük haneymiş demek ki, öyle mi? Küçük bir kabak şey.
Aynen.
Peki, bilmiyorum hani belli çocuklarına bahseder aileler nasıl olmuş senin rahatsızlığının meydana çıkışı nasıl meydana gelmiş nasıl anlaşılmış?
Ben 6 aylıkken en başta doktora götürmüşler annemler. O zaman gözümün görmediğini anlamışlar. O zaman ameliyat olmuşum zaten. 2-3 yaşındayken de işte hani görme derecem daha da böyle anlamışlar. Çünkü ben hiç dikkatli bir şekilde bakamıyormuşum. Odak sıkıntım varmış. Zaten gözlerimin de görmediği çok açık bir şekilde belli oluyor. Uzaktan bakıldığında bile gözümde kayma olduğu için çok çabuk belli oluyor.
Peki abla hiç tabii doğuştan olduğu için hani sonradan görme engelli olmuş olsa insan böyle bir kabullenmemezlik yaşar da böyle bir ya zaman geçti tabii tıp da değişik şeyler üretiyor ama neden ben dedin mi ya da bir kendini kabullenmeme duygusu oldu mu içinde?
Hayır, ben fazlasıyla bu konularda özgüvenli hareket etmiş bir insanım. Böyle kabullenmeme sıkıntılarım olmadı. Aksine hani şu anda bana deseler ki sana bir imkan sunacağız. Ya gözünün açılması için bir çare bulacağız diye işin için. Ben gözümün açılmasındansa işi tercih ederim. Çünkü ben bu yaşıma kadar zaten alıştım. Artık bir problem de yaşamıyorum.
Şimdi bir de şöyle bir şey var abla. Hani bazen bana da söylüyorlar da çok şaşıyorlar dediklerimi. İnsan yani bu yaşa kadar şey olduktan sonra yani Ne bileyim böyle bir psikolojik şey geçirir değil mi? Sonradan bir görse böyle. Ne bileyim yani bir tuhaf olur insan. Olmaz mı sen? Ben öyle düşünüyorum. Hani mantıken öyle.
Ya bu tabii ki mutluluk verir sonuç itibariyle. En azından renkleri hiç görmeyenler için daha çok konuşuyorum. Renkleri görmek, insanların yüzlerini görmek, bu herkesin, her görme engellinin isteyeceği bir şey. Çünkü sevdiklerinin yüzünü görmeyi özellikle çok çok isterler, merak ederler. Bir insanın betimlemesindense. Ama aynı zamanda tabii ki belli bir alışmışlık olduğu için nasıl ki sonradan görme engelli olduğunda zor geliyor. Bir anda gözünü açtırmak da görmek de zor gelir insana diye düşünüyorum ben de.
Evet, mantık olarak baktığın zaman değil mi? Böyle oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Ondan fikrimi söyledim hani. Evet, illaki ister insan yani istemez mi canım?
İnsanlarımızda teselli yargısı yattığı için bu şekilde düşünemiyorlar.
Aynen abla, kesinlikle katılıyorum sana. Peki 7 yaşında Perşembe'ye taşındınız. Perşembe'ye taşındıktan sonra orada mahallede yine aynı arkadaş çevren oldu mu peki?
Yok, çünkü çok fazla arkadaş çevrem yoktu. Ben zaten Tokat'ta okumaya başladığım için sadece tatillerde geliyordum. Tatillerde geldiğimde de ya köye gidiyorduk ya ben ablamlarla vakit geçiriyordum. İki tane ablam var, onlarla vakit geçiriyordum.
Evet. Aslında yani insan... ben de yatılı kaldığım için HPSL mezunuyum. Evine geldiği zaman evinden dışarı çıkmak istemiyor. Ailesiyle vakit geçirmek istiyor şahsen değil mi?
Tabii ki.
Yani yatılı okumak çok zor gerçekten. Ama güzel yanları var. Gurbeti önceden yaşıyorsun. Ne bileyim dünyanın şeyini görüyorsun yani. Hayatın eğrisinde doğrusunda görüyorsun yani. Çok önemli bir şey.
Özellikle bunu ilkokul, ortaokulda tecrübe edinmek daha başka oluyor. Çünkü daha o yaşta ayaklarının üstünde durmayı öğreniyorsun. Her ne kadar öğretmenlerin, arkadaşların olsa da hiç kimse ailenin yerini tutamayacağı için sen kendi kendine yaşama tutunmayı öğreniyorsun.
Kesinlikle düşe kalka. Hepimiz yani yeri geldi kafamızı dolaplara bile vurduğumu hatırlıyorum ben. Yani hakikaten o günler çok zor günlerdi ya. Evet. Ama güzel günlerimiz de geçti tabii şimdi. Öğretmenlerimiz, annemiz, babamız gibiydi. O günler, o anılar çok güzeldi. Şimdi şey diyorum abla, hani böyle baktığım zaman yeni nesile, yeni nesil diyorum, yaşadı diyorum ya. Bizim zamanımızda 2000'li yıllara şöyle baktığım zaman daha o zaman teknoloji gelişmemişti. Annemizi, babamızı aramak için kulübede sıra beklerdik yani. Ama şimdi 3. sınıfta, 4. sınıfa geldiğin zaman çocuklara cep telefonları veriyorlar. Bilgisayarlar veriyorlar. Her şey kolaylaştı artık bence, benim görüşüm tabii.
Bu olumlu yönü ama ben de tam tersini düşünüyorum. Çünkü evet şu anda teknoloji ilerledi. Birçok olumlu yönü var ama bunun yanı sıra da iletişim öldü. Artık hani insanlar bir eve gittikleri zaman sohbet etmiyorlar. İlk sordukları şey Wi-Fi şifresi oluyor. Telefonda oyun oynuyor kimi. Kimi dizi izliyor ediyor. Hani hiç kimsenin birbiriyle muhataplığı olmuyor.
Evet, o konuda haklısın abla. Yani o konuda hani sen kesinlikle o konuda haklısın. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Hatta bizim o arkadaş bahsediyordu, kafeye dedi, gittik dedi, hiç ses de daha yok. Yani ne yapıyor bu millet, ne ediyor diye merak ettim dedi. Herkes böyle kafasını eğmiş telefonuna, kimi WhatsApp'ına takılıyor. O kadar ki yani telefon davasına bürümüş, düşün. Hakikaten dediğin gibi o iş, yani o teknolojinin O şeyine girdiğin zaman sıkıntılı tabii. O konuda haklısın.
Aynen. Ve eskiden olsa mesela bizim zamanlarımızda köyümüze gittiğimizde toprakla oynardık. Hani bir şey vardı. Oyunların bile ayrı bir tadı vardı.
Ya biz de oynardık şeyden geldik de tatillerimizde falan kumdan kule falan yapardık böyle. Ev mev yapardık böyle kürekle falan oynardık hakikaten. Çamur falan o günler güzel günlerdi evet. Doğru söylüyorsun. Onun bile bir tadı vardı ya eskiden. Bakkallarımız vardı şimdi artık her şey teknolojinin geçmesiyle dijital şeylere dönüştü. Hoş olmadı tabii.
Aynen.
Hoş olduğu taraf ne? Hızlı oluyor. Bir marketçi yarım saatte para sayarken kasaya parayı koyuyorsun. Makine sayıyor, veriyor sana. Anlayacağın yani.
Her şey teknolojinin esiri artık.
Evet, aynen öyle abla. Şu anda 5-6 yaşında bilgisayar kullanan bile var. Ki ben hatırlıyorum 7-8 yaşlarında bizi okulda bilgisayar masalarına bile yaklaştırmazlardı yani. O kadar.
Ki bence bu da ailelerimizin yaptığı en büyük yanlış diye düşünüyorum. Çünkü 5-6 yaşında, 3-4 yaşında bir çocuğun eline telefon, bilgisayar verilmemeli diye düşünüyorum.
Aynen yani 2-3 yaşındaki çocuklar falan ne oyunlar oynuyor bir görsen yani böyle savaş oyunları falan oynuyorlar. Ben hayret ediyorum yani gerçekten. Ki bu oyunlar da hani geçen sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Tehlikeli yanları bile var. Önceden görüyor çocuklar sonra kendileri denemek istiyorlar falan. Allah korusun kötü yanlara.
Evet, ben de duymuştum bir oyun mavi ne bir şeydi oyunun adı. Hatta birçok çocuk bu oyun yüzünden intihar eşiğine falan gelmiş.
Balina.
He, mavi balina aynen.
Evet, şimdi abla okul günlerine dönelim. Bayağı da tabii her görme engellinin olduğu gibi tatillerde gelirdim. O zamanlarımızda da her görme engellinin yaptığı gibi aileyle vakit geçirmek en önemli iş oluyor bizim için. Okuldaki günler nasıl geçerdi? Böyle neler yapardınız? Müziğe falan, müziğe karşı ilgin var mıydı mesela? Korolara falan katılır mıydın?
Okulda ben korolara dahil olurdum. Çünkü müziği çocukluğumdan beri çok severim. Müzikle ilgilenmeyi. 8. sınıfta bağlama kursuna gitmiştim. Bu şekilde benim için müziğe atılan hani ilk adım gibi bir şey olmuştu aslında.
Ya hala çalıyor musun abla?
Yani eskisi kadar en azından o zamanlardaki kadar olmasa da idare ettiriyorum. Ondan sonra çünkü ben devam ettim kurslara. Kısa saplı bağlama kursuna gitmiştim o zaman. Ondan sonrasında uzun saplı bağlama ve gitar dersleri aldım. Hani gitarı sorsan o kadar değil ama kısa saplı bağlamayı gene çalarım yani.
Evet, seviyorsun müziği yani.
Çok.
Hakikaten o okul yılları da güzel oluyor gerçekten yani. Böyle bahçede falan oynardık biz. Gerçekten insanın hoş okul yılları. Peki,
Ayrı bir tat. Evet.
ayrı bir tadı var. Hakikaten ben özlüyorum çocukluğumu. Bahçede falan koşuyorsun böyle 8-9 yaşlarında. Değil mi o yıllar?
Tabii ki.
Önemli yıllar. Evet, benim de şey oldu şimdi. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle bir soruyla devam edeyim. Çevren peki sana nasıldı? Yaklaşımları, davranışları, çevrendeki aile dostları nasıldır yani? Hala nasıldır? Önce onu sorayım.
Ya şey oluyor. Hani böyle tabii ki rencide edecek bir yaklaşımları olmuyor ama çevremde de bu yargı var. Görme engelli olduğum için zannediyorlar ki hani hiçbir şeyi kolay kolay yapamam. Ben bir şey yaptığım zaman o maşallah falan şeyine giriyorlar. Ya da görmediğimi yeni öğrenen insanlar olduğu zaman başlıyor teselli vermeye. Olsun kızım, senden daha kötüleri de var gibi.
Şimdi bu çok şey ya, böyle bana değişik geliyor. Bazen de gülüyorum ben bunları, biliyor musun abla? Şöyle bir şey var. Geçen arkadaşlarla sohbet ederken şey dedi. Ben dedi işte, hatta Facebook'a yazdı. Bırak sohbet etmeyi, ben şaşırdım yani onu yazınca. İşte şiir okumuş arkadaş. Şiirde montajlıyor şey, ses müziğin üzerine. Bu ses montaj demişler. Sen nasıl yaptın bu şeyi? Yani pes dedim artık. Burada montaj diyorsanız helal olsun dedim yani içimden. Hani bu kadar, ben mesela slaytları falan işte bu tasavvuf muskisi okurken fotoğraf ekliyorum mesela videoları. Nasıl yapıyorsun? Ay sen yapamazsın falan filan. Gülüşlü şey yani, çok değişik şeyler ya. Ya hakikaten insan hoşnut dolmuyor ama ben hoş olmuyorum şahsen.
Ya öyle yargılar maalesef ki çok oluyor, ama şöyle bir şey de var. O insanları da mazur görmek lazım. Sonuç itibariyle birçoğu görme engelliyle yeni karşılaşıyor. Ya da çevresinde sürekli gördüğü bir engelli olmadığı zaman neyi ne kadar yapabileceğini bilmiyor. Ama bunu bu şekilde sen yapamazsın ki onu gibi tabirlerle ifade etmesi tabii ki çok yanlış ve insanın gücüne giden bir durum.
Kesinlikle yani, o hakikaten insanın yani hoşuna gitmeyecek bir durum yani. Kim olsa herhalde hay sağ olun demez yani. Peki bir kuzenlerin var mıdır yani, yeğenlerin mesela, arada dışarı çıkar mısın onlarla? Hani nasıldır yani, ne bileyim, gezer misin bunlarla?
İki tane yeğenim var ama ablam başka bir de Manisa'da evli olduğu için maalesef ki onlarla hani vakit geçirme imkanım olmuyor. Kuzenlerimle vakit geçiriyorum. Hatta teyzemin kızı var. O da benim gibi görme engelli. Onlarla vakit geçiriyorum. Onların yanına gidiyorum. Geziyoruz falan.
Güzel yani, o konuda hiçbir sıkıntım olmadı diyebilirim diyorsun. Yakın çevrem eleştirileri hariç. Onları bir kenara bırakmak lazım.
Aynen.
Evet. Evet, devam edelim sevgili dostlar. Şimdi abla, peki bağımsız hareketin var mı? Yani gezebiliyor musun?
Fazlasıyla ben baston kullanmadan geziyorum. Bir gözümün görüşü bana yetiyor. Sadece nasıl oluyor? İlk gittiğim yerde mesela merdivenle ineceğim zemin aynı renkse şaşırıyorum. Zemin mi merdiven mi? Tereddütte kalıyorum. Hani ilk defa gittiğim için ortamı tanımayınca öyle bir problemim oluyor. Bir de karanlıkta gene normal görüyorum ama bazen önümde bir şey olur tedirginliğiyle yürüyorum. Tam seçemediğim oluyor.
Nasıl aşıyorsun yani, yardım mı alıyorsun benimden?
Hayır, ben gene kendim yolda gidiyorum. Problemim olmuyor. Sadece dört yol ağzı olan noktalarda geçerken birinden yardım alarak geçiyorum. Çünkü iki taraflı araba geçen yoldan geçebiliyorum. Ama dört yol ağzı olduğu zaman odak sıkıntısı yaşıyorum. Takip edemiyorum.
Konuda sıkıntılarım var. Diğer noktalara çok şükür iyi. Peki bir rehabilitasyondan bağımsız eğitimi aldın mı abla?
Rehabilitasyondan değil ama burada Ordu'da derneğin halk eğitimle beraber verdiği bağımsız hareket kursu vardı. Onu aldım. O da daha çok rehberlik yapmayı öğrenmek için. Hani zaten çocukluğumdan bu yana arkadaşlarımla, görme engelli arkadaşlarımla gezerken rehber ben oluyorum. Ama bunu daha iyi öğrenmem gerektiğini düşündüğüm için o kursa gittim. Bir de dedim hani ileride gerçekten kimin ne olacağı belli olmuyor. Bugün tamam doktorlara göre de ileride bir sıkıntı olmaz diyorlar. Ama insan anlık yaşadığı için baston eğitimim de olsun istedim.
Aldın yani, baston eğitimin de var.
Aynen.
Ya güzel. Her ihtimale karşı hayatımın tedbirlerini aldım diyorsun. Peki lisede nasıldın abla, yani lise zamanları senin için nasıl geçti? Lise arkadaşların var mıydı? Yani onlarla mesela dışarı çıkar mıydın? Okulda nasıldı onlarla ilişkin?
Okulda normal sohbetimizi ediyorduk ama dışarıya çıktım. Bir iki tane arkadaşım olmuştu. Öyle çok dışarıda vakit geçirdiğim arkadaşlarım olmadı. Derslerde de hani belli noktaya kadar yapabiliyordum. Mesela matematikte öğretmenim tahtadan yakından görebiliyorum. Yazıyordu büyük şekilde. Öyle anlatıyordu. Geometride problemler yaşıyordum. Geometri hocam, matematik hocam oranında duyarlılık göstermediği için.
Peki abla, şimdi hemen hoca konusuna gelsen. Hocalarla nasıldı aran, yani bir okulda bayağı bir sıkıntılar çektin mi?
Ben öğrencilerden daha çok öğretmenlerle takılıyordum. Şu anda da hala da öyle. Öğretmenlerimle aram her daim müthiş olmuştur. Hani onlar beni sever, ben onları severim. Sağ olsunlar, şu anda da mesela liseden bana yardım eden birçok öğretmenim var. Üniversite kitaplarımı okuyan, kimi roman okuyor. Öyle hallediyorum. Öğretmenlerimle aram iyiydi ama dediğim gibi arkadaş çevrem, o da biraz belki benim görenlere karşı bakış açımdan kaynaklı bir durum. Bilmiyorum, ben çünkü kendimden büyük bir görenle iyi anlaşabiliyorum. O ortam dışında da görüşebiliyorum ama kendi yaşıtım görenlerle pek fazla o bağı kuramıyorum. Aynen.
Evet, yani o da tabii herkesin şey ne derler ona, farklı bir özelliği vardır derler ya. O da aynı şekilde. Peki arkadaşlarının sana mesela şeyi nasıldı, yani derslerde sana mesela hadi tamam öğretmenlerin yardım ederdi ama arkadaşlarından da hiç bir yardım gördün mü yani derslerinde? Sana bir kolaylık sağlıyorlar mıydı?
Bir arkadaşım vardı işte. Ondan sadece yardım isteyebiliyordum. Bazı arkadaşlarımdan yardım istediğim zaman kimi diyordu ben güzel yazamadım. Kimi diyordu şu an veremem. Hani bazı arkadaşlarımla maalesef ki öyle problemlerim oluyordu.
Şimdi ben biliyor musun? Bana birisi onu tavsiye etmişti. Ben bunu yapmıştım. Aslında görme engelli için önemli bir şey. Kimi zaman da tabii güzel yanları var gerçekten. Mesela bir ses kayıt cihazı almıştım. Ona hoca ders anlatıyordu. Online dersi kaydediyordum. Ondan sonra dinliyordum mesela. Çünkü biliyordum ki ben tabletle bile not alsam yetişemeyeceğim. Koca bilgisayarı da okula getiremeyeceğime göre, yani çünkü biliyorsun bilgisayar orada harap ederler yani. En iyisi de mesela bir ses kayıt cihazı almıştım. Bak benim de mesela hani lise yılları güzel geçmiştir. Hatta çok güzel geçmiştir, buradan arkadaşlara selamlar. Hakikaten Yani sınıftan çıkmadım bile diyebilirim yani sana. Güzel yıllarımız oldu ama böyle kendimizi kapatmayla tabii olmuyor. Hayata açılmak lazım. Dediğin gibi.
Tabii.
Yani hep ben engelliyim, ben sınıfta duracağım diye patlarsın ya. Sınıfta insan bir güneş görmeli yani, dışarı çıkmalı. Ondan sonra arkadaşlarım beni alıyordular, dışarı çıkıyorduk yani. Gerçekten o yıllarımız güzeldi. Evet dostlar, saatler 22'ye doğru yaklaşıyorken Benim Hikayem programı bir türkü arası verelim dedik ve Zara'yı dinliyoruz şimdi. Evet efendim, şöyle. Evet, Zara'dan efendim. Zara'dan şöyle bakalım ne geliyor. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme geliyor Zara'dan. Tüm Zara severlere ve tüm dostlarımıza gelsin. Bizlerden armağan olsun. Ardından biz buradayız efendim. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler.
Ayrıldım.
Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Benim Hikayem programındayız. Konuğumuz Kader ablam Ordu'dan bizlere sesleniyor. Ordu'dan merhaba diyor. Zara'dan Değmem Benim Gamlı Yastımayı dinledik. Ayrıca bu türküyü Kader ablam da seviyormuş. Tüm dostlarına gelsin buradan. Bizden Kader ablaya. Evet, Zara benim sevdiğim sanatçılardan bir tanesidir. Sesi yanık böyle. Ben türküleri seçerken biraz da bakıyorum sesin yorumuna. O yüzden Zara'yı çok severim. Her zaman da türküleri vardır bende. İlerleyen zamanlarda Zara'dan bir tane daha dinleyeceğiz. Evet, onu da söyleyelim. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Sevgili Kadir ablayla. Şimdi Kadir abla, sizin zamanınızda lise şey olarak normal Anadolu Lisesi olarak mı vardı yoksa? Sen sözelci miydin, neciydin?
Benim zamanımda, ben okula başladığımda lisem düz liseydi. Ben lise 3'teyken falan herhalde Anadolu'ya çevrildi. Ben o yüzden düz lise olarak bitirdim. Sözel bölümdeydim.
Sözel daha şey oluyor değil mi? Daha kolay oluyor. Bence görme engeller. Hiç duymadım ben sayısal bir görme engelciyi. Sözelci herhalde herkes değil mi?
Eşit ağırlıkçı var da ben de sayısalcı bilmiyorum.
Eşit ağırlıkçı, onu duydum canım. Ama sayısalcı olması için yani bilmiyorum. Biraz sayısal bölümünde görsel dersler var biliyorsun.
Evet.
Yani sayısal düşünemiyorum da. Evet. Devam edelim o zaman. Şimdi peki abla, müziklerin aklıma geldi şimdi senin. Seni biraz daha derin konulara sokayım. Müziğe nasıl ilgin böyle? Ondan sonra müzik dinlemeyi sever misin? Hangi dalla uğraşırsın müziğin? Mesela Türk halk müziğiyle mi, yoksa böyle ayrım yapmadan dinler misin?
Ben şöyle söyleyeyim. Ayrım yapmam aslında. İngilizce müzik de dinlerim. Fransızca da dinlerim. Ondan sonra hani yeri gelir Arapça müzikler dinlerim. Pop rap hiç fark etmez. Benim için önemli olan müziğin hani anlatılan, onda anlatılanlar, melodisine ve sözlerine dikkat ederim. Beni içine alıyorsa tamamdır. Onu severim, onu dinlerim. Ama Türk halk müziği, Türk sanat müziği daha bir ayrı yeri var. Daha bir böyle güzel.
Şeyden dolayı değil mi abla? Mesela hani bizim Türk kültürünü yansıtıyor. Ondan da kaynaklanıyor mu acaba? Hani daha bir ayrıydı var dedin ya, ondan dedim hani.
Tabii ki hani Türk kültürünü yansıtması, bir de hani o şarkılar, o üstadlar gerçekten yaşanmış olaylar oluyor. Çok güzel hikayeleri oluyor o türkülerin.
Bir ara bir program başlamıştı yani bir radyonun belinde, TRT'de mi? Türkülerimiz, öykülerimiz diye böyle. Her türkünün bir öyküsü vardı, vay be, güzeldi o zaman. Ne bileyim, bir karada kaşlarım ferman yazdırır türkünün hikayesi var. Hani uyan sonam uyan diye bir türkü var, onun hikayesi var. Güzel. Ama müzik her konuda insanın şeyini içine okşayan bir unsur. Yani klasiğinden tut cazına kadar. Hani müzik ruhun gıdasıdır diyorlar mesela. Doğru aslında değil mi?
Çok doğru. Ben moralim bozulduğu zaman ya müzik dinlerim ya şiir dinlerim mesela.
Ya şiir fazla, ben yani şey yapmam da müzik çok severim yani, dinlerim müzik. Evet, benim de aynı şekilde moralim bozulduğu zaman ele böyle bir coşkulu açıyorum. Daha böyle insan şey oluyor yani.
Ben hareketli müzikten daha çok hani arabesk müzikleri sevmem ama slow tarzı müzikleri severim. Daha çok o tarzlarda müzikler dinlemeyi severim zaten.
Ağır yerden gelebilir ama var mı peki şöyle ezberinde bir eser? Eserlerinde
Ezber.
de yani şöyle bir kuble olabilir, ne bileyim bir kıta olabilir. Dinleyelim.
Hangi müzik tarzından?
Fark etmez yani pop da olabilir, rock müziği de olabilir.
Var mı ezberimde?
Senden sonra da ben de bir türkü
Var.
söyleyebilirim. Evet, hadi bakalım o zaman. Şimdi şöyle müziğimizi durduralım. Evet, müziğimi durdurdum. Ve şimdi seni dinleyelim. Senden sonra da ben şiirin yerine bir türkü okuyayım bakalım herhalde. Belki de şiiri de okurum ilerleyen zamanlarda. Hadi bakalım, dinleyelim. Buyur abla.
Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma, kederdeyim, sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım, sorma, söyleyemem, sorma, nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Bu aşk beni öldürüyor.
Vallahi süpersin abla. Ağzına sağlık.
Teşekkür.
Gerçekten hani gayet hoş bir sesin var. Kimindi bu eser? Şu an hiçbir şeyi hatırlayamadım ya ismini.
Sezen Aksu,
Sezen Aksu'ydu
sorma.
değil mi? Evet, çok güzel bir eser. Sezen Aksu çok iyi bir sanatçı. Ondan sonra şöyle ben de biraz şey geldi bana, ilham geldi. Ne söylesem acaba diye düşünüyorum. Böyle bu gece biraz coşalım dedik. Evet. Ben de Neşet Ertaş'tan söyleyeyim şöyle Kırşehir yöresinden. Ondan sonra biraz hareketli olsun bizimki. Evet. Hadi bakalım bizden de gelsin tüm dostlarımıza. Bu az önce Kadir ablamızın söylediği Türkiye'de tüm dostlarımıza ve Sezen Aksu sevenlerine bizden armağan olsun efendim. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı? Güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Dar danesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. O yaz zülfünü tarar, gönül yârim yarar. O yaz zülfünü tarar, gönül yârim yarar. Bu dünyadan sevmeyen ahirete ne yarar? Bu dünyadan sevmeyen ahirete ne yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi.
Tebrik ederim.
Teşekkür ederim. Ben de kendimi alkışladım burada. Evet. Güzel bir türküymüş. Tertaş hakikaten. Eski ozanlarımız diyoruz da şimdi yeniye bakıyorum da yenilerde pek bir şey bulamıyorum ben. Ama eski Türk halk müziği üstadlarında çok şeyler buluyorum.
Tabii
evet.
Ki daha içten yazılmış.
Yani hem de hani şey var bir de. Yaşanmışlık var dedi biliyor musun abla? Yani şu anda ben yazmaya kalksam ne bileyim yani bir şu anda yaşanmışlık olmadan bir şey yazamazsın ki insan. Hani gerçekleri yazmadan bir yere varamazsın tabii ki de.
Tabii ki insanlar hani şimdi söylesen birçok insan belki şarkı sözü yazmayı ya da bir şiir yazmayı ya da okumayı basit bulabiliyor ama o şarkıyı, o şiiri yazmak için gerçekten insanın bir şeyler hissetmesi gerekiyor, bir şeyler yaşaması gerekiyor ki yazsın. Hissetmediğin bir şeyi yazıya da dökemezsin.
Yani o işi yaşaman lazım. Hani benim anlatmak istediğim nokta o. Yaşaman lazım o işi. Evet. Şimdi tekrar bir türkü arası verelim efendim. Zara seslendiriyor yine bu türküyü. Değme felek, değme tenime benim. Yine bir Türk halk müziği eseri. Yine bir ozanlarımıza gidiyoruz. Şöyle. Ondan sonra da bizler Kadir ablamla birlikte yine sohbetimize devam edeceğiz. Zara değmem, değme felek, değme diyoruz. Ardından buradayız efendim. Benim hikayem.
Hele baz dostuna yar yar açtı karayı. koydu yar yar ne de sarayı. Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı. Baykuşlar tüledi dost dost dalıma beni.
Programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Şimdi hemen türkünün öncesinde biliyorsunuz Kader ablamla lise bölümünü konuşuyorduk. Kader abla sen notlarını peki şey olarak Braille yazı olarak biliyordun değil mi? Braille yazı olarak hiç almayı denedin mi okulda? Yani o konuda ya da ne bileyim bir tablet mesela tablette ekran okuyucu programıyla not alma yöntemleri falan var biliyorsun. Onları hiç kullandın mı?
Notlarımı Braille yazıyla.
Efendim?
Notlarımı Braille yazıyla alıyordum zaten. Hani bazen kaçırdığım noktalar olduğu zaman arkadaşlarımdan almam gerekiyordu. Onun dışında kendim Braille yazıyla hallediyordum.
Peki bayağı demek ki o zaman hızlı yazıyor musun demek? Öyle mi abla?
Yani evet, o zaman elimin alışıklığı da vardı. Hızlı yazıyordum.
Bayağı da hızlı yapıyormuşsun ya. Ben onu yani. Hani ben bir ara öyle bir şey de denedim. Tabii bizim inovatif sesiydi. Hani ders farklılığı da oluyordu ama yani bayağı da sen şu anda yaz desen şu anda maalesef böyle pıt pıt yani çok yavaş yazarım ama yani şu anda 2013'ten bu yana elime almıyorum şeyi. Braille. 2013'ün sonlarına kadar yani. Kitaplarımı bilene sesli okuyorum şu anda ya da bilgisayardan metin formatlı okuyorum.
Ben de şu anda olsa hani yazamam çünkü ben yaklaşık 2-3 yıldır hiçbir şekilde tablette yazı yazmıyorum. Biraz görmem olunca ben ilkokul 1'i ilk bir ay normal okulda okudum görenlerle beraber. Orada yazıyı öğrenmiştim. Kendi okuluma gittiğimde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'na gittiğimde de hocalarım sağ olsun yardımcı oluyorlardı. Ben gene normal yazı yazıp onlara gösteriyordum. Normal yazımı geliştirmeme de yardımcı oluyorlardı. O yüzden bir problemim olmuyor. Normal yazıyla da yazıyorum.
Peki abla şunu sorayım sana. O birinci sınıf döneminde niçin ayrılmak zorunda kaldın? Artık şey yapamadın mı? Gittikçe olmadım yani. Neden diğer okula döndün? Görmen gelir okuluna.
Şöyle annemler aslında hem ailem vasıtasıyla Bir de okulda problemlerim oluyordu. Hani görenlerle ne kadar da olsa küçük bir kız çocuğuyum ve görme engelliyim. Görenlerle biraz daha zor oluyordu benim için hayat. Tokat'ta da kuzenim okuduğu için annemler dedi hani onun yanına gönderelim. Hem birbirlerine mukayyet olurlar diye düşündüler. O şekilde Tokat'ta okumaya başladım.
Yani bence de şimdi şöyle oluyor. Görenlerin içinde olduğun zaman ama lise tabii daha iyi oluyor. Çünkü lisede olgunsun yani. Hani fazla bir sıkıntı olmuyor da. Okulda tabii biraz daha zor işte.
Tabii ki. Bir de şey oluyor hani küçük çocuklar hepsi tabii bu da biraz daha acımasız oluyorlar çünkü bilmiyorlar neyin ne olduğunu.
Maalesef onu da çocuğa anlatmak bir çözüm yani bir türlü olmuyor maalesef.
Aynen. O yüzden de hani öyle Tokat'ta okumak benim için daha da rahat oldu ama karma eğitim gerçi karma eğitimden daha çok şöyle söyleyeyim. Her ilde bence açılması gerekiyor. Görme engelliler okulunun insanlar içinde daha şey olması için, daha faydalı olması için, daha kolay olması için.
Evet ama maalesef her ilde yok. Yaklaşık 14-15 ilde ama maalesef ki her ilde yok. Burada bir sıkıntımız var. Peki şimdi edebiyat sanatına ilgin var mı hiç abla? Yani ne zamandan beri edebiyata ilgi duyuyorsun? Yani bir edebiyatla bir kitap okumayı seviyor musun ya da araştırmayı seviyor musun?
Araştırmayı çok severim. Hani sorgulayıcı bir yapım vardır zaten. Araştırmayı, sorgulamayı çok severim. Kitap o kadar hani şunu diyemem. Kitap çok okuyorum falan filan diye. Çünkü biraz görme olunca haliyle şöyle bir sıkıntı da oluyor. Ne ne veda sistemine tam olarak odaklanabiliyorsun. Ne Jans sistemine, ne talkback, voiceover. Odaklanamadığın için, anlayamadığın için o biraz kuru gürültü gibi geliyor. Kendin de tam görüp okuyamayınca o sayfayı veyahut da bilgisayarın ekranını kitap okumak biraz daha güç hale geliyor. Ancak hocalarım bana okuyordu kitap. Bir hocam Sefilleri okumuştu mesela. Edebiyatın daha çok ben şiir kısmıyla ve dil bilgisi kısmıyla Türkçenin ilgiliyimdir.
Peki, bayağı seviyorsun herhalde edebiyat abla. Şairlerden ne bileyim kime daha çok şeysin, yakın hissediyorsun yani nasıl söyleyeyim şiirlerini beğeniyorsun?
Ben karışık dinliyorum. Tuncer Kurtiz'den, Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bedirhan Gök yorumları zaten apayrı bir şey. Çok güzel yorum.
Kesinlikle. O konuda haklısın. Ben de severim Bedirhan Gökçe'yi. Hatta Bedirhan Gökçe'nin Doktor Bey diye bir şiiri vardı. Çok güzel bir şiirdi yani. Çok severdim o şiiri. Evet.
Kendine iyi bak şiiri. Çok güzel.
Evet, şöyle. O zaman ben de şöyle bir kendi yazmış olduğum şiirler var. Ben ayrıca şiir de yazıyorum. Şöyle kendi yazmışım olduğum şiirlerden de seçeceğim de hemen onu seçmeden sana sorayım var mı ezberinde şiir? Yine ters köşe yapacağım.
Tuncer Kurtiz'den okuyabilirim.
Tamam. Hemen bekleteceğim seni. Bir saniye. Hem bu
form. kulak verin bu dediklerime. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetli ellerle öldürür kimi, kimi altından ellerle öldürür. Merhametli kişi bıçak kullanır, çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi aşık olur.
Evet, dinliyorum abla.
Kimi fazla sever, kimi yeterince sevmez. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öldürür. Herkes öldürebilir sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Kadar.
Vallahi harikasın. Teşekkür ediyorum. Bayağı da güzelmiş yani. Bir şeyler anlatıyor şiir. Çok güzelmiş. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
Teşekkür ederim.
Peki ben de bir şiir okuyayım. Şöyle bir tane şöyle güzel bir fon müzik almak istiyorum. Güzel bir fon müziğin üzerine okuyalım. Sen rica etmiştin benden.
Aynen.
Bu şiiri beğeneceğini düşünüyorum. Yan Allah aşkıyla şiirin ismi. Şiir bana ait. Ben biliyorsun ki genellikle tasavvuf yazıyorum.
Evet.
Evet, hadi bakalım. Yan Allah aşkıyla diyelim. Ardından ben canlı canlı okuyacağım. Yavaş yavaş duraklayarak okuyabilirim. Çünkü yakın okuyucunun sesiyle okuyacağım. O yüzden kusuruma bakmayın efendim. Yan Allah aşkıyla diyoruz. Yan Allah aşkıyla. Dertlere derman veren sensin. Doğru yanlış bilen sensin. Yan Allah aşkıyla. Bir gülüşün yeter ki dünyaya. Kim canını vermez ki bu nurlu aya? Selatü selam olsun Muhammed Mustafa'ya, yan Allah aşkıyla. Çiçekler, böcekler hep seni zikreder. Dağlarda adın hep nura erer, yan Allah aşkıyla. Barış der ki dünya yalandır. Devir gelir geçer. Sonu virandır. Ateşten kurtaran sizi imandır. Yan, yan Allah aşkıyla. Barış Proton hazırlayıp sundu. Sevgili dostlarım, Ben bu şiiri yazmıştım. 2016 mıydı vallaha? 2017 sıralarıydı herhalde. Genellikle kafiyeli şiir yazıyorum. Evet, güzeldi herhalde değil mi? Güzel okumuşumdur umarım.
Mahlas'ta kullanıyoruz.
Efendim?
Mahlas'ta kullanarak.
Evet,
hani
mahlası
profesyonelce.
Mahlas'ı çok seviyorum ben. O yüzden onu kullanmayı çok sevmişimdir. Evet, gerçekten de hakikaten şiirler ruhumuzu okşadı şimdi. Bayağı da güzel oldu. Saatler de 22.30'a doğru geliyor sevgili gönül dostlarım. Evet, biz yine şöyle bir devam edelim. Türkü arası diyelim efendim. Bakalım. Evet. Şimdi şöyle listeme bir bakıyorum. Biraz hareketlenmek amacıyla şöyle biraz Nusret Ertaş'a kulak vereceğim sevgili gönül dostlarım. Evet. Evet, Nusret Ertaş seslendiriyor bu güzel eseri. Duyulur mu diyor efendim Nusret Ertaş. Ardından biz yine buradayız efendim. Ayrılmayın. Kadir ablamla sohbetim devam ediyor.
Dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşkın ambarışan göze doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu?
Benim
aşkın ambarışan göze doyulur mu doyulur mu?
Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır.
Zülüflerim dökse yüze, yar badeyi sunsa bize, leblerime yememeze, doyulur mu doyulur mu? Zülüflerim dökse yüze, yar badeyi sunsa bize, leblerime yememeze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. bahara beni yaza, yarim ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu? Hem bahara hem yaza, yarim ettikleri naza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkını bulursa ölür. Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana.
Benim hikayem. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz programımıza. Benim hikayem programında bu hafta sevgili Kader ablamı konuk ettik. Sevgili Kadir ablamla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Kadir abla gerçekten güzel şiirler okuduk, güzel türküler söyledik. Hakikaten bu gece güzel geçiyor. Şimdi şöyle bir soruyla devam edeyim sana.
Buyur.
Lise 4'te üniversite sınavına sanırım girdin, doğru mu?
Evet.
Açık öğretim mi düşünüyordun abla, yoksa hani ne gelirse, örgün bile olsa giderdim düşüncesi var mıydı?
Ben aslında örgün eğitim istiyordum ama bir arkadaşımdan sonra, benim lise 1'de bir arkadaşım vardı, kendisi kurumda kalıyordu. Ondan sonra ben de engellilere, yaşlılara daha çok o etkili oldu sosyal hizmetler karar vermemde. Daha faydalı olmak istedim. O yüzden de lise 3'ten itibaren hep hedefim sosyal hizmetler üzerineydi. Hani örgün de olsa, açık öğretimden de olsa okuyacağım şeyiyle hareket etmiştim, inadıyla. Puanım açık öğretime yetti. Ben de o şekilde devam ettim. YGS.
YGS var değil mi? YGS, YGS sistemi var.
Evet.
Evet, hakikaten insanın hedefinin olması çok önemli bir şey. O yüzden yani hedeflerle hareket edebilmek çok önemli. Sen de bu hedefi kendine hedefmişsin. Sosyal hizmetler olarak devam etmeyi istemişsin. Şunu söyleyeyim bir de. Kitaplar, materyal, çalışmaları peki telefon üzerinden mi yapıyorsun
abi? Kitaplarımı kimi zaman telefon üzerinden, Anadolu Üniversitesi'nde okuduğum için kendi sitesinin e-kampüsün dersleri var. Oradan indiriyorum. Telefonumda normalde TalkBack kullanmıyorum ama uzun yazıları okuyamadığım için ya TalkBack'i açarak telefondan okutturuyorum. Ya da bir başka öğretmenimin, ablanın ya da kendi öz ablamın yardımıyla yapıyorum.
Şu an kaçıncı sınıfsın abla?
2 yıllıktı ön lisans. Bu sene son. Bitiyor.
Peki uzatmayı düşünüyor musun 2'ye geçişle?
Benim şu andaki en öncelik hedefim memur olmak. EKPSS sınavına girmiştim. Memur olmak. Daha sonrasında tabii ki yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda, belki şu an değil ama bir 15-20 yıl sonrasında kendim bir çocuk esirgeme kurumu açmak istiyorum. Bunun için de 4 yıllık bitirmem gerekiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden ben de 4 yıla tamamlayacağım.
Kesinlikle. Yani bence bunu yapmalısın. Hani bunu yaptıktan sonra şu farkındalığı dönmüş olsun ortaya. İşte bunu yapamaz, bunu yapamaz farkındalığını ortadan kaldırmış olacaksın. İnan bana. Sonuçta bunu yaptığın zaman insanlar sana elbette diyecek, burayı nasıl açtın, şöyle mi yaptın, böyle mi yaptın. Hiç olmazsa tırnağınla, dişinle, bir şeyle yapmış olacaksın. İnsanın sevdiği mesleği yapabilmesi çok önemli abla.
kesinlikle katılıyorum.
Bu çok önemli bir şey. Peki abla, şimdi teknoloji ne zaman hayatına girdi? Daha doğrusu görme engellinin bir teknoloji yapabileceği hayatına ne zaman girdi? Öyle sorayım.
Şöyle, ben teknolojiyle normal şartlarda ben 8. sınıftayken bile bilgisayar, hani gruplar olurdu, bilgisayar dersleri. Ben onlara bile gitmezdim, sevmezdim çünkü bilgisayarla ilgilenmeyi falan. Daha sonrasında yaklaşık lise 4'te falan daha çok teknolojiyle iç içe olmaya başladım. Çünkü biraz derslerim gereği de gerekiyordu, internet araştırmaları falan.
Tabii lise yıllarında normal olarak, değil mi?
Aynen, bir de lise sonunda YGS, LYS hazırlığı falan olunca hocalarımız daha çok soru veyahut da ödev falan veriyor, daha iyi anlaşılması için konuların. Ve proje ödevlerim falan sürekli bir şekilde başkasından yardım alamazdım. Ya da internetten çıkartmak için sürekli internet kafelere gidemezdim. Ben büyüterek çıkarttığım için yazıları. Dedim hani evime yazıcı alayım, bilgisayarımdan kendim çıkartayım. Öyle derken hem bilgisayara alışmış oldum, hem kendi işimi kendim gördüğüm için daha rahat oldu.
Şu anda bilgisayardan çıktığını da alabiliyorsun, değil mi?
Evet, hiçbir problemim olmuyor. Hani yazıyı büyütüyorum, çıktım alıyorum. En azından hani teknolojiyle çok iç içe olmasam bile bilgisayarda kendi işimi görebilecek kadar İşlem görebiliyorum, bir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten kursuna da gittim, bilgisayar kullanımı kursuna. Telefondan da Android telefonda problem oldu mu, o problemi anlarım. En azından birçoğunu çözebilirim, yazılım kısmı hariç. Ama iPhone'lardan anlamam, o da kullanmadığımdan dolayı.
Yani tabii abla, anlarsın. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Peki abla, lise zamanlarında böyle zorlandın, ders matematik haricinde zorlandın, ders oldu mu? Mesela o 9. sınıfta bizim kimya dersleri falan vardı. Nasıldın yani? Ne bileyim, zorlanır mıydın?
Çok tuhaf bir şekilde benim matematikte değil, geometride zorlandığım noktalar oluyordu. Matematiğim her zaman için güzeldi. Lise 1'de hep sınavlarım da güzel geçiyordu. 70'ten aşağıya düşmüyordu. Kimyam ya 75 ya 85 oluyordu sınavlarda. O da düşmüyordu. Bir tek biyolojiden hiç anlamıyordum. O lise 4'e kadar öyle gitti zaten. Seçmeliyken de anlamadım. Lise 1'de de anlamadım. Bir de coğrafyadan anlamıyordum.
Şimdi şeyde, benim bildiğim kadarıyla bizde mi öyle bilmiyorum. Mesela ben geçen sene biyoloji falan almadık biz 10. sınıftan sonra. Acaba İMATİP okullarında mı öyle oluyordu? Nasıl oluyor, ben anlamadım yani o işten. 10. sınıftan sonra ben şeyi seçtim. Sözel, bu sözel diyorlar herhalde. Aynen, sözel. TM mi oluyor o?
Sözel. Evet, TM oluyor. TM eşit ağırlık oluyor. Türkçe matematik eşit ağırlık oluyor.
Valla sözleri seçtik, TS oluyor herhalde. Anlayamadım ben de. Onu seçtikten sonra bize biyoloji falan vermediler diye hatırlıyorum ben, yani öyle hatırlıyorum ama o zamandan sonra tabi sistem çok değişti mi bilmiyorum yani o sıra, o zamanlar. Ben hayret ettim şu 12. sınıfta, hatırlamıyorum hiç biyoloji dersi, ama belki bizim imatipten kaynaklıdır o.
Bizim lise 2'de vardı. Bir de şöyle, seçmeli ders olaraktı zaten.
Seçmeli, biz seçmedik herhalde demek yani o zaman.
Onunla alakalı bir durum olabilir yani.
Doğru söylüyorsun abi. Biz seçmemiş olabiliriz.
Bir de ondan sonra hani çok değişiklikler olduğu için mesela daha öncesinde 10. sınıfta tercih yapılıyordu sözel sayısal. Şu anda bildiğim kadarıyla 11. sınıfta.
Vallahi biz kaçıncı sınıfta? Evet, biz de 11. sınıfta yaptık. Aynen. Evet, evet. 9-10'da Türkçe şey biyolojiyi gördüğümde kesinim yani. Onda biyoloji vardı. 11'de var mıydı hatırlamıyorum. Yani. 11'de de vardı diye hatırlıyorum da 12'de yoktu herhalde. Herhalde bizde 12'de yoktu. Evet. Peki değerli dostlar. Evet. Ve şu anda da Kadir abla hani toparlamak amacıyla söylüyorum. Sosyal hizmetler bölümü son sınıf öğrencisisin.
Evet.
Bu ortada bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyorsun. Evet ben yavaş yavaş teşekkürlerimi ederek programımızın sonlarına geliyoruz. Kapatalım. Şimdi öncelikle Kadir abla programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
İyi bir misafirperver değiliz. Ağırlayamamış olabiliriz, kusura bakma. Profesyonel olmadığım için maalesef herhalde. Tüm dostlarımızdan hatamız varsa affola diyoruz. Ve sana bırakayım, var mı engel ailelerine söylemek istediğin ya da bildiğin, başka demek istediklerin?
Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bir ailenin engelli çocuğuna en büyük yaptığı hata, sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın diye onu hayattan kısıtlamak ve bağımsızlığını eline almasına izin vermemek olur. Hani buna izin verdiği zaman, belli yerlere mesela tek başına gönderdiği zaman, o engelli zaten baston kullanımı da iyi olduğu takdirde kendisi gidebilir, kendisi işlerini görebilir. Onu sürekli küçük bir çocuk gibi gördükleri zaman hiçbir şekilde ne bağımsızlık kazanabilir o engelli, ne de hayata kendi ayakları üzerinde durarak tutunabilir. Evet. Bunun için hani bunun için biraz daha anlayışlı ve biraz daha destekleyici olmalarını öneririm.
Evet. Efendim bu akşamın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam gerçekten de hani güzel bir program oldu diye düşünüyorum ben. Ben gayet sohbetten keyif aldım. Kadir abla sen bilmiyorum hani ne düşünüyorsun?
Güzel bir ben de gayet oldu. Güzeldi.
Çok güzel oldu. İnşallah dostlarımız da bizler de beğenmişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediniz. Sağ olun, var olun. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz bizleri dinleyen tüm dostlarımıza. Ve hakikaten hani Kadir ablanın dediği gibi bir engelliye en kötü muamele bir şeyi yapamazsın. Sen bunu yapamazsın imajı vermek. Gerçekten bu yanlışlardan bir tanesi. Hani bunu bu yüzden söylüyoruz. Bunu yapmayın diye. Bu yüzden çocuklarımızı eğitirken en azından daha şeyli eğitebilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizleri dinleyen gönül dostlarımıza, kulak veren gönül dostlarımıza. Kadir ablasına çok teşekkür ediyorum tekrardan. Türk Sanat Müziği aklıma geldi. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Kahverengi Gözlerin. Çok güzel bir eser geliyor. Ve bu da tüm dinleyenlerimize gelsin efendim. Bizleri radyo başında, radyo sevgisinde dinleyen dostlarımıza gelsin diyelim. Tüm ordulara gelsin diyelim. Orduya buradan selamlarımızı gönderelim. Yeniden haftaya aynı saatler 21.00'da görüşmek üzere değerli radyo sevgisi dinleyicileri. Bu hafta da bir Benim Hikayem programının sonuna geldik. Bu hafta hikayesini bizlere Kadir abla anlattı. Kadir ablanın da kendince has yaşam dolu hikayesi var. Kimi zaman mutlulukla, kimi zaman acıyla geçen bir hikayesi var. Onun hikayesini bu hafta dinledik. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yaşamdan hikayeler size.
Kahverengi gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin. Ufuklar kadar derin, senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin.
Benim hikayem. Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. Benim hikayem.
Mehtapta benzer aya, bakarım doya doya. Sanki tatlı bir rüya, kahverengi gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin. Sanki tatlı bir rüya, kahverengi gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin yar, gözlerin, gözlerin.
Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.